14. ayrım. Soytarı. Adamın öyle bir komik hali vardı ki gören herkes kendini tutamıyor, katıla katıla gülüyordu. Tabii aynı şey benim de başıma geldi. Adamı görür görmez kahkaha krizine girdim. Ama bu arada bir şey dikkatimi çekti. Bu minyon tipli adam çok zekiydi. Küçük gözleri fıldır fıldır dönüyor, etrafını çok iyi gözlüyordu. Kendini alaya alan bakışları hemen fark ediyor, her şeyi iliklerine kadar hissediyordu. Hemen gözlerini kendini alaya alan adama mıhlıyor, karşısındakini endişe ve dikkatle inceliyordu. Durmadan hareket eden bu adamın bir fırıldaktan hiçbir farkı yoktu. Çok gariptir ki, tek geçim kaynağı insanlar tarafından alaya alınmak olan bu adamı bu durum oldukça rahatsız ediyordu. Daha doğrusu korkutuyordu. İnsanların alay görerek para kazanan ve karnını doyuran bu adam durumundan hiç memnun değildi sanki. Kendi istekleriyle soytarı olanlar acıma bile uyandırmazlar. Gene de bu gülünç adamın çekirdekten yetişme bir maskara olmadığını, kendisinde ne olsa bir büyüklük yanı kaldığını fark ederdim. Sıkılgan hali, hep sakat bir korkunun etkisi altında bulunuşu bu adamın tek avantajıydı. Bana öyle geliyordu ki, başkalarına yardım etmekten hoşlanır görünmek isteği çıkar. Hesaplarından çok hakimdi hareketlerine, kendisiyle eğlenmelerine, yüzüne karşı alay etmelerine ses çıkarmamaktan zevk duyar ama eminim ki bir yandan da kendisini dinleyenlerin anlattıklarına değil de kendisine, yüreğine, kafasına, kalıbına, kıyafetine, varına yoğuna kötü bir duyguyla güldüklerini hiç kuşku yok ki kendine yapılanlar yüreğini derinden burkar, durumuna itiraz etmek ister ama her seferinde bir engel isyanlarına dur der, diyecekleri boğazında düğümlenirdi. Gene eminim ki onda göze çarpan çelişki bir şeref kalıntısından, derin ve gizli bir duyarlılıktan ileri geliyordu. Tekmelerle kovulmak, dinleyicilerden para koparabilmek için gördüğü aşağılamalar vız geliyordu ona. Nasıl olsa o, alacağı parayı şöyle böyle koparıyordu. Maskaralıklarının karşılığını rahatça, utanmadan alabiliyordu. Şaklabanlıklarının başka bir amacı olmadığından böyle davranmayı kendisi için bir hak sayıyordu. Ama hey tanrım, nasıl koparılırdı o paralar? Bu uğurda nelere katlanmazdı? Kendisini görmeden önce o buruşuk, köşeli ve çizgili, avuç içi kadar yüzün o kadar çeşitli ifadelere, aynı zamanda o kadar garip duygulara, o kadar acı izlenimlere sahne olabileceğini asla aklından geçirmezdim. O yüzde neler görülmezdi? Utanç, sahte bir gurur, ani kızarmalarıyla öfke, sıkılganlık, rahatsız ettiği için özür dileme, hem değerine hem de hiçliğine inanma. Bütün bunlar bir şimşek hızıyla bu yüzden geçip giderdi. Tanrı'ya sığınıp yeryüzünde kendine de bir yercik sağlamaya çalıştığı şu 6 yıldan beri para istediği önemli anlara layık bir davranış takılmayı bir türlü başaramamıştı. Tabii öyle pek fazla bayağılaşıp kendini lekelemesine asla imkan yoktu. Bunu yapamayacak kadar ateşli ve canlı bir yüreği vardı. Dahası var. Bence Tanrı'nın yarattığı insanların en dürüst ve soylularından biriydi. Yalnız ufak bir düşkünlüğü onu aşağılatırdı. Sırf çevresindekileri memnun etmek için ilk işarette küçük bir haysiyetsizlikle bulunmaya hazırdı. Kısacası halkın paçavra dediği insanlardandı. İnsanı en çok şaşırtan yönü ise herkes gibi normal bir kıyafet giymesine rağmen hep temizliğe aşırı önem vermesi, dahası ağırbaşlı ve gururlu bir tavır takınmasıydı. Alışılmışın dışında bir sortarıydı o. Bu dış görünüşle kendisini için için kemirdiği belli olan o iç korku, aynı zamanda durmadan kendini küçültmek ihtiyacı, insanı hem güldüren hem de acındıran bir çelişki ortaya çıkarıyordu. Mizacı konusunda bir nokta daha. Adamcağız onurluydu da. Ara sıra hiçbir tehlike duymadığı zamanlar mertlik gösterdiği de olurdu. Hatta koruyucularından birini bile ölçüyü aştığı zamanlar nasıl terslediğini bir görmek gerekirdi. Bu hal seyrek olurdu ama o zaman açar ağzını, yumar gözünü gerçekten hayli yiğitlik gösterirdi. Sözün kısası, o sözcüğün tam anlamıyla bir mağdurdu ama yararsız, bu bakımdan da gülünç bir mağdur. Genel bir tartışma arasında bizimkinin birdenbire masanın üstüne sıçradığını, sessizliği sağlamak için bağırarak söz istediğini gördüm. Ev sahibi baba, dinleyin dedi, bazen pek hoş şeyler anlatır, sizi ilgilendiriyor mu? Başımla bir evet işareti yaptım ve kalabalığa karıştım. Kılığı kıyafeti yerinde bir adamın masanın üstüne çıkıp bar bar bağırmasına bazıları şaşıyor, ötekiler de gülüyordu. Todor Nikolayevich'i ben tanırım, herkesin iyi tanırım diye haykırıyordu. Durun size işitilmemiş bir serüven anlatayım. Anlatın, anlatın. Dinleyin öyleyse. Başlıyorum beyler. Çok garip bir serüvendir bu. Pekala, pekala. Komik bir serüven. Çok güzel, mükemmel. Konuya gelelim. Şu karşınızda duran hiçbir işe yaramaz bu adamın eliyle kendini işaret ediyordu. Hayatından bir kesit anlatacağım size. O halde ne diye komik bir serüven diyorsunuz ya, üstelik biraz da trajiktir. Ya, kısacası beni bugün dinlemeniz bu serüven sayesinde mümkün olmuştur. Evet, o sayededir ki bugün sizin pek ilginç bir topluluğun içinde bulunuyorum. Kısa keselim. Bu serüven, genç ve kumral bir bay. Eh bu serüven, bu serüven, şu girişinizi çabuk bitirin kuzum. Bu serüven herhalde bir şeylere mal olacak diye söylendi. Ve elini cebine sokarak mendilini arıyormuş gibi yaparken para çantasını çıkardı. Bu serüven beylerim benim evlenme işime engel oldu. Evlenme, bir kadın, Pozlukov, evlenmek istiyormuş. Vallahi Madame Pozlukov'u görmeyi pek isterdim. Hikayeciye yaklaşmaya çalışan bir genç adam atıldı. Madame Pozlukov olacak hanımın adını verme zahmetinde bulunur musunuz? Evet. Beyler, işte hikayenin birinci bölümü. Bundan 6 yıl önce ilkbaharda yaşadım. Mart günüydü. Tarihe dikkat edin, o günün arefesi. Kıvırcık saçlı kısa boylu bir adam 1 Nisan'ın arefesi diye bağırdı. Tebrik ederim, çok zekisiniz. Zaman gece yarısıydı. Küçük ne kasabası gecenin karanlığına teslim olmuştu. Fakat ay kendini iyice belli etmek, ortaya çıkmak için büyük çaba harcıyordu. Sizin anlayacağınız ortaya şairane bir hava hakimdi. Tam o sıralarda şimdi Tanrı'nın rahmetine kavuşan, evden dışarı çıkmayan hanım neme hoşça kal diyerek dışarı çıktım. Doğrusunu söylemem gerekirse heyecandan elim ayağım birbirine dolaşıyordu. Çünkü beni aşan bir işe soyunmuştum. Ensesinden yakalanıp havaya kaldırılan bir tekir kedi gibi yüreğim titriyor, kalbim güm güm atıyordu. Affedersiniz, Ray Pozlukov nedir bize söylemek istediğiniz? Lütfen kısa kesin, uzatmadan anlatın. Canı sıkıldığı belli olan Pozlukov, emredersiniz dedi. Ne diyordum? Todor Nikolayevich'in evine girdim. O benim için bir meslektaş, hatta bir şefti. Geldiğimi haber verdiler, beni çalışma odasına aldılar. O da hala gözümün önündedir. Ortalık karanlıktı. Mum da getirmemişlerdi. Baktım, birden Todor Nikolayevich odaya giriverdi. İkimiz de karanlıkta karşı karşıya duruyoruz. O zaman, baylar, aramızda garip bir şey yoktu. Hayatta olur böyle şeyler. Cebimden bir kağıt tomarı çıkardım. O da aynı şeyi yaptı. Ama onun çıkardığı kağıtlar banknottu. Banknot mu? Evet, ve kağıtlarımızı değiş tokuş ettik. Kibar giyinmiş gençten biri, mutlaka bu işin içinde bir şantaj sorunu vardı, dedi. Şantaj mı? Şantaj mı? Ah beyim, bir gün devlet dairesinde hizmet edecek olursanız, vatanın ocağında ellerini ısıtmanın değerini anlarsınız. O bizim anamızdır, biz ise onun evlatları. Onun için elimizden geldiği kadar onun besleyici memelerine asılı kalırız. O da kahkahalarla çınladı. Pozlukov hazır bulunanlara şüpheli bakışlarla baktı. Beyler, lütfen ciddiye alın sözlerimi. Asla 10 para bahşiş kabul etmiş adam değilim. Pozlukov'un sözlerini yeni bir neşe dalgası kapladı. İnan olsun beyler. Dinleyicilerine bakarak durdu. Yüzünde garip bir ifade vardı. Şüphesiz bütün bu namuslu insanlar arasında en az namussuzun kendisinin olduğunu düşünüyor olmalıydı. Bununla beraber kahkaha kesilinceye kadar yüzü ciddiyetini korudu. Pozlukov, evet dedi. Ömrümde bahşiş kabul etmiş değilim ama o gün bazı sorunları bu suretle çözmeye alışmış olan bir adamın bana verdiği parayı almak küçüklüğüne düştüm. Elimde Todor Nikolayevich hakkında oldukça tehlikeli bir takım belgecikler vardı. Yani onları sizden satın aldı öyle mi? Öyle. Peki ne verdi size? Verdiği baylar o kadar paraya içinizden herhangi biri vicdanını ve daha başka şeyleri satardı. Tabii eğer o vicdan para ederse... Ama işte o sırada sanki tepemden kaynar sular dökülmüş gibi oldu. Emin olun ki ne olduğumun ben de farkında değildim. Ne ölüydüm ne de diri kalıyordum. Dizlerim çözülüyor, dudaklarım titriyordu. İçimden af dilemek geliyordu. Todor Nikolayevich'in karşısında kendimi o kadar suçlu hissediyordum ki. Sizi affettim mi bari? Asıl affetmeyen benim. Yalnız o sırada içimden neler geçtiğini söylüyorum. Yufka yürekliyimdir, biliyor musunuz? Bana baktığını fark ediyordum. Şefim, Tanrı'dan hiç bir korkunuz yok mu? Osip Mihailovich dedi. Ne yapmalıydı? Durumu kurtarmak için kollarımı açtım ve başımı omzuma eğerek güçlükle dedim ki, ne yaptım ki Tanrı'dan korkayım Todor Nikolayevich? Tekrar ediyorum, bunu sırf durumu kurtarmak için yapmıştım. Oysa ki içimden yerin dibine geçmek geliyordu. Bunca zaman ailemizin dostu, adeta bir evlat gibiydiniz. Hem kim bilir kader daha neler gösterirdi. Sonra da tuttunuz beni ihbar etmekte tehdit ettiniz. Bunu gördükten sonra kime güven olur Osip Mihailovich? Ben de içimden kime güven olur diyordum. Boğazıma bir şey tıkanıyor, sesim titriyordu. İrademin zayıf olduğunu bildiğim için şapkamı kavradım. Beni üzersiniz dedim. Canım, nereye gidiyorsunuz Osip Mihailovich? Bana bu kadar kin beslemeniz doğru mu? Ne yaptım ben size? Todor Nikolayevich, Todor Nikolayevich. Erimiş şeker gibi yumuşamıştım. Banknot destem hem cebime hem vicdanıma ağır basıyor, sanki haykırıyordu. Sen bir haydutsun nankör alçak. Bu incecik deste sanki beş okka çekiyordu. Ah, ne olurdu gerçekten beş okka çekseydi. Todor Nikolayevich, görüyorum, farkındayım, pişmansınız. Hadi ağlama artık. Hadi bir kusur ettin, acı çektin. Hadi hadi, belki seni doğru yola getirebilirim. Hatta belki de zavallı yuvam sizin katılaşmış yüreğinizi, yolunu şaşırmış yüreğinizi tekrar ısıtmayı başarır. Baylar beni elimden tutarak ailesinin arasına götürdü. Bütün vücudumu bir üşüme aldı. Şimdi ben ne yüze çıkacağım karşısına dedim. Sahi size söylemedim. Oldukça nazik bir işimiz vardı. Alaycının biri atıldı. Madame Pozlukov da orada mıydı yoksa? Şuna Manya Teodosievna deseniz daha doğru olacak. Ama demin telaffuz ettiğiniz bu isim Pozlukov soyadını taşıma şerefine hiçbir zaman eremedi. Neyse, geçelim şimdilik bu konuyu. Todor Nikolayevich evinde bana bir evlat gibi davrandığını söylüyordu. Bunda da yerden göğe kadar haklıydı. 6 ay öncesine kadar Mihail Maksimovich Divigailov hayattayken durum böyleydi. Ama kadıncağız bir vasiyetname hazırlamak fırsatını bulamadan Tanrı'nın rahmetine kavuştu. Vay ya işte. Ben de cebimden bir sıfırla kala kaldım. Çünkü o rahmetli, evine ayak atmama hiç izin vermemişlerdi ama. Evet, rahmetli çok zengindi. Beni de bazı sebeplerden evladı yerine tutardı. Ya, evet öyleydi ve bu uğursuz olay yüzünden Todor Nikolayevich'in evinde suratlar bir karış asıldı. Bu şanssızlıktan sonra bana yüz vermez oldular. Bütün bunları görüyor, fark ediyor, aldırmıyor gibi görünmeye çalışıyordum. Tam o aralık, aksi bir rastlantıyla, belki de hayırlı bir rastlantıyla kim bilir, şehrimize bir atlı subay damladı. Bir atlı subayının yaptığı tek şey dolaşmakta. Kariyeri bir yerde durup dinlenmesine imkan vermez ama Todor Nikolayevich'in evine öyle sağlam demir attı ki çok kötü canım sıkıldı. Adetim üzere gelecekteki kayınpederimin yanında probleme dolambaçlı yoldan değindim. Şudur budur dedim Todor Nikolayevich, neden? Oysa ki ben adeta damadınız sayılırım. Bunun üzerine baycağızlarım bana bir cevap çıkardı. İnanın ki 10 dizelik manzum bir destan gibiydi. Dinledikçe insanın ağzının suyu akıyordu. Siz alık alık kulak kabartıp dinlerken herifçi oğlu ağzınızdan girip burnunuzdan çıkardı. Bir yetenek vermiş Tanrı, bir yetenek ki değme gitsin. Bunun üzerine kıza karşı manevralara giriştim. Ona şiirler getirdim, şekerler getirdim. Kendimi beğendirmeye çabalıyor, şakalar yapıyor, yanık ahlar çekerek yanıp tutuştuğumu söylüyordum. Bir gözyaşları, bir ilanı aşklar. İnsanın aptallığı sonsuzdur, siz de bilirsiniz. Nüfus kağıdıma bakmamıştım. 30'umu geçtiğimi unutmuştum. Benimle apaçık alay ediyorlardı. Sonunda küplere bindim. Bir daha evlerine ayak basmamaya yeminler ettim. Olup bitenleri, söylenen şeyleri hatırlayarak düşünüyordum. Düşündüm, taşındım, sonunda şu ihbar düşüncesi aklıma geldi. Küçük bir kalleşlik. İtiraf ederim ama raporcuğumda bazı açıklamalar, hatta kesin deliller vardı. Ve banknotlarla değiştirdiğim bu rapor bana 1500 altın ruble getirmişti. Ama bu tam anlamıyla bir zorbalık olmuş. Öyle olsun ama size söylediğim gibi böyle metotlara alışık bir adama yuttuğunu kusturuyordum. Böyle durumlarda bu iş suç sayılmaz. Şimdi devam ediyorum. Tabii hatırlıyorsunuz, Todor Nikolayevich beni soluna sürüklemişti. Ben de sıfırı tüketmiş bir haldeydim. Bütün aile öfkeli değilse bile üzgün tavırlarla çevremi sardı. Hepsi bitkin görünüyorlar ama yüzlerinde bir ciddilik ifadesi var. Babaca bir sahne. Adeta hayırsız evladın dönüşü gibi bir şey. Beni çay masasına oturttular. Ayaklarım donmuştu ama içim bir semaver gibi fokurduyordu. Kendimi küçülmüş, zavallı hissediyordum. Şefimin soylu eşi bana döndü, teklifsiz bir eda ile ''Adeta zayıflamışsın yavrucuğum'' dedi. ''Evet, iyi değilim Maria Fominişkna'' dedim. Sesim titriyordu. O ise fırsat beklermiş gibi taşı gediğine koydu. Belli ki vicdanı rahat değil Osip Mihailovic. Salonumuzda yediğin yemekler yüreğine ağır basıyor. Kanlı gözyaşlarım vicdanına doluyor deyince yerin dibine geçecek oldum. Dünya başıma çökmüştü sanki. Çayı boşaltırken bunları anlatıyordu. Öyle sakin, öyle uysaldı ki çarşıda bütün çenesi düşük kadınları bastırdığına inanamayacağınız gelirdi. İşte aziz öğütçüğümüz böyle bir insandı. Sonra Aksilya'ya bakın ki bu kez de Maria Theodosievna kızı bütün masumluğuyla çıka geldi. Biraz sararmış, gözleri kızarmıştı. Ben de ahmak gibi o gözyaşlarını benim için döküyor sanmıştım. Daha sonra öğrendim ki gerçekten uzun uzun ağlamış. Sebebi de basitti. Subay efendi tabanları yağlamış, ortadan kaybolmuştu. Babasıyla annesi sonradan işin iç yüzünü öğrenince aile sayısının artma tehlikesi baş göstermiş olmasına rağmen bu sorunu kapatmak için büyük bir çaba harcamıştı. Kızı görür görmez öyle oldum ki yer açılsın yerin dibine gireyim, gözlerimle şapkamı araştırıyordum ama biri daha önce saklamış olmalıydı. Başı kabak da kaçmaya kalkardım ama ihtiyatlı davranarak kapıyı kapamışlardı. O zaman gülümsemeler, muhabbetler, göz kırpmaları başladı. Biraz kendime gelir gibi oldum. Sevgilim piyanoya oturarak en sevdiğim şarkıyı söyledi. Todor Nikolayevich, hadi dedi, her şey unutuldu, gel seni kucaklayalım dedi. Yüreğimde bir ferahlıkla kollarına atıldım ve başımı bileğine koyarak ağladım. Ah benim veli nimetim, babacığım diye haykırdım. Yakıcı yaşlar yanaklarımdan akıyordu. Ah tanrım, o sahneyi bir görseydiniz. O ağlıyordu, kadın da, Maria'cığım da, herkes ağlıyordu. Bilmem nereden gelmiş bir küçük sarışın kız vardı, o da ağlamaklı olmuştu. Dört bir yandan evin yumurcakları ortaya çıkıp yaygarayı bastılar. Aman tanrım nasıl gözyaşlarıydı bir görseniz, ne sevgi gösterileri. Dedim ya, geri gelen bir hayırsız evlat ya da savaştan dönen bir asker. Sonrası gerçek bir kabul töreni oldu. Pastalar getirildi. Manya, an çok kötüyüm diyordu. Neden şikayetçisiniz? Kalbimden. Zavallıcık kızardı. İhtiyarla ben panç içtik. Artık keyfim tümüyle yerine gelmişti. Zavallı hanım nineciğimin yanına döndüğüm başım dönüyordu. Kadıncağızı uykusundan aldım. Çünkü mutluluğumu birileriyle paylaşmazsam ölecek haldeydim. Haydut herif sana para verdi mi? Evet hanım nineciğim, verdi. Mutluluk kapımıza geldi. O gece yatağıma oturarak bu yeni mutluluğu düşünüyordum. Yarın Nisan'ın biridir diyordum. Ne güzel ve eğlenceli bir gün. Düşünüp dururken birden aklıma garip bir fikir geldi. Kalktım, mumu yaktım. Kendi kendime gülerek yazı masasının başına oturdum. Mutlu bir adam ne demektir bilir misiniz baylar? Göreceksiniz, sevincimden kendimi gözü kapalı felaketin kucağına attım. Göz göre göre batağın içine daldım. Ama ne kötü huyum vardır ya, varımı yoğumu soyup alırlar. Ben de tutar geri kalanını canı gönülden bağışlarım. Dahasını söyleyeyim. Herif bana bir tokat atar, ben öbür yanağımı çeviririm. Bir köpeğe yaptıkları gibi bana bir yemlik uzatırlar, ben de herkesi kucaklamak için atılırım. Şimdi de öyle değil mi ya? Siz benimle alay ediyorsunuz, aranızda fısıldaşıyorsunuz. Pekala, görüyorum. Yüreğimi size açtığım zaman beni maskara yerine koyacaksınız. Ama işte bütün bunları bile bile gene de size anlatıyorum. Oysa ki kimse beni zorlamıyor ama sizleri kardeşlerim, en iyi dostlarım sayıyorum. Dozajı habire artan gülüşmeler kendinden iyice geçen soytarının seslerini bastırır hale gelmişti. Bu gülüşmeler üzerine birden durdu. Sanki selin önünde sürükleniyormuş bir hareket çekti. Sonra durumunu çok komik bulmuştu ki o da izleyicilerle beraber kahkaha atmaya başladı. Ardından konuşmasına devam etti. O gece uyumakta güçlük çektim. Ne iş gördüğümü tahmin edin bakayım baylar. Şimdi itiraf etmekten utanıyorum. Çakır bir durumda bütün gece yazmıştım. Hem de ne saçmalar. Sabah olunca giyindim. Saçlarımı kıvırdım. Güzelce elimde kağıtlarla Todor Nikolayevich'in evine gittim. Beni bizzat kabul etti, bağrına bastı ama ben ciddi bir tavırla bir adım geriledim. Durum hoşuma gidiyordu. Hayır, Todor Nikolayevich dedim. Önce şunu okuyun. Bu kağıtta ne yazılıydı biliyor musunuz? İstifamı veriyordum. İmzam, ünvan ve rütbelerimle birlikte altına konulmuştu. İşte bulduğum hüner buydu. Bundan daha akıllıcasını 40 yıl arasam bulamazdım. Nisan'ın biridir diyordum. Gene dargınmışım ve kızlarını istemiyormuşum gibi davranacağım. Cebimde param var, geleceğim de sağlamdı. İstifamı veriyorum. Böyle bir şefin emri altında çalışmak istemediğimden başka bir göreve geçiyorum. Ardından da yeni bir ihbarda bulunacağım. Aşağılık bir adam rolü oynamak istemiştim. Anlıyorsunuz ya baylar, bir gün önce beni bağırlarına basmışlardı. Onun için samimi bir takılma olarak düşündüğüm bu şakaya kendim de hak görüyordum. Todor Nikolayevich'in babacanlığıyla alay etmek istiyordum. Kendisine uzattığım kağıdı okur okumaz benze attı. Bu da ne oluyor Osip dedi. Ben de ahmak gibi Nisan balığı Todor Nikolayevich dedim. Tıpkı bir yaramaz çocuk gibiydim. Hanım ninemin koltuğu arkasına saklanarak kulağına bağırıp onu ürkütmek istediğim zamanlar gibi, evet, bütün bunları anlatmaktan utanıyorum. Her yandan sesler yükseliyordu.